Ayrım 6. Sayfa 170. 3.47'ye kadar uyanık kaldım. Uyumadan önce saati en son o zaman baktım. Bir düğmesine basıldığında saatimin içinde fosforlu bir ışık yanıyor. Böylece karanlıkta da görebiliyorum. Üşümüştüm ve babamın gelip beni bulmasından korkuyordum. Ama bahçede kendimi evden daha güvenli hissediyordum. Çünkü saklanıyordum. Gökyüzüne uzun uzun baktım. Geceleri bahçeden gökyüzüne bakmayı severim. Bazen geceleri fenerin ve ortasında bir iğne olan iki plastik yuvarlaktan oluşan düzlem kremle dışarı çıkarım. Ve ortasında gökyüzünün bir haritası var ve tepesinde parabol şeklinde bir açıklık var. Çevrildiğinde ve 51.5 kuzey enlemine getirdiğinde Swindon'u görürsün. Çünkü bu Swindon'un da üzerinde olduğu enlemdir. Ve en fazla gökyüzü her zaman dünyanın diğer tarafındadır. Ve gökyüzüne baktığında yüzler ve binlerce ışık yılı uzaklığında olan yıldızlara baktığını bilirsin. Ve bazı yıldızlar gerçekte yoktur. Çünkü ışıkları bize gelene kadar o kadar çok yol kat eder ki gelene kadar biter ya da patlayıp kırmızı noktalara dönüşür. Ve bu kendini çok küçük hissetmenin nedeni olur. Eğer hayatında zor şeyler varsa bunların çok küçük oldukları için hesaplamalara dahil edilmeyecek önemli şeyler olduğunu düşünmek iyidir. Soğuk yüzünden pek iyi uyuyamadım çünkü üstünde oturduğum yer çok tümsekli ve rahatsızdı ve Toby kafesini çok fazla tırmalıyordu. Ama tam olarak uyandığımda güneş doğmaya başlamıştı ve gökyüzü tamamen turuncu, pembe ve maviydi. Ve kuşların şafak korusu denen ötüşlerini duyabiliyorum. Ve olduğum yerde 2 saat 32 dakika daha kaldım ve sonra babamın bahçeye çıkıp "Christopher, Christopher" diye seslendiğini duydum. Sonra döndüm ve eskiden içinde gübre olan çamur kaplı bir çuval buldum ve kendimi ve Toby'nin kafesini ve özel yemek kutumu kulübenin duvarı, çit ve yağmur oluğunun arkasındaki köşeye sıkıştırdım. Ondan sonra üstümü gübre çuvalıyla örttüm. Ondan sonra babanın bahçeye çıktığını duydum. Cebimden İsviçre çakımı çıkarttım ve bizi bulması durumunda kullanmak üzere keskin olan ağzını çıkarıp elinde tuttum. Onun kulübenin kapısını açıp içeriye baktığını duydum. Ondan sonra kahretsin dediğini duydum. Sonra da kulübenin yanındaki çalılıklarda ayak seslerini duydum. Ve kalbim çok hızlı atıyordu ve sanki göğsümün içinde bir balon varmış hissini tekrar hissediyordum. Ve kulübenin etrafında da bakabilirdi ama onu göremiyordum çünkü saklanıyordum. Ama o da beni görmedi çünkü yeniden bahçede yürüdüğünü duydum. Kıpırdamadan durdum ve saatime baktım ve burada 27 dakika daha bekledim. Sonra babamın kamyonetinin motorunu çalıştırdığını duydum. Onun kamyoneti olduğunu biliyorum çünkü çok sık duyuyordum ve çok yakınımdaydı ve bunun komşulardan birinin arabası olmadığını da biliyorum. Çünkü uyuşturucu kullananların Volkswagen karavanı, 40 numarada oturan Bay Thompson'ın Vauxhall Cavalier'ı, 34 numarada oturanların ise bir Peugeot'ları var ve hepsinin sesi farklı. Ve onun evden uzaklaştığını duyunca dışarı çıkmanın güvenli olacağını düşündüm. Artık ne yapacağımı karar vermem gerekiyordu. Çünkü babamla aynı evde yaşayamazdım çünkü bu tehlikeliydi. Ve bir karar verdim. Gidip Bayan Charles'ın kapısını çalacaktım ve onunla birlikte yaşayacaktım. Çünkü onu tanıyordum ve o bir yabancı değildi ve daha önce sokağın bizim evin olduğu tarafında elektrik kesintisi olduğunda onun evinde kalmıştım. Ve bu sefer beni koyamazdı çünkü ona Wellington'ın kimin öldüğünü söyleyebilecekti ve bu şekilde benim onun arkadaşı olduğumu anlayacaktı. Ayrıca artık neden babamla yaşayamayacağımı da anlayacaktı. Beyan balı şekerlerimi, pembe bisküvi ve son mandalinamı özel yemek kutumdan çıkarttım ve cebime koydum ve özel yemek kutumu gübre çuvalının altına sakladım. Sonra Toby'nin kafesi ve ikinci paltomu alıp kulübenin arkasından kalkarak saklandığım yerden çıktım. Bahçede yürüdüm ve evin yanından geçtim. Bahçe kapısının sürgüsünü açtım ve evin önünden dışarı çıktım. Yolda kimse yoktu. Bu yüzden karşıya geçtim ve Bayan Şans'ın evinin önüne geldim. Kapıyı çaldım ve bekledim ve kapıyı açtığımda ne diyeceğini düşündüm. Ama kapıya gelmedi. Ben de tekrar çaldım. Sonra geri döndüm ve yolda yürüyen insanlar gördüm ve korktum. Çünkü bunlar yan evde oturan, uyuşturucu kullanan insanlardan iki tanesiydi. Toby'nin kafesini tutup Bayan Charles'ın evinin yanında dolaştım ve beni görememeleri için çöp odanın arkasına oturdum. Ne yapmam gerektiğini bulmam gerekiyordu. Yapabileceğim tüm şeyleri düşünüp bunların doğru kararlı olup olmayacağını belirleyerek yaptım bunu. Tekrar eve gidemeyeceğime karar verdim. Ve Siopan'la birlikte yaşayamayacağımı da karar verdim. Çünkü o öğretmen olduğu için bana okul kapandığına bakamazdı. Ve arkadaşım ya da aileden biri de değildi. Metin amcayla da yaşayamayacağımı karar verdim. Çünkü o Sunderland'de yaşıyordu ve ben Sunderland'e nasıl girdiğini bilmiyorum. Çok sigara içtiği ve saçımla oynadığı için Terry amcayı sevmiyordum. Ve Bayan Alexander'la da yaşayamazdım çünkü köpeği de olsa o arkadaş ya da aileden biri değildi. Onun evinde geceyi geçiremezdim ya tuvaletini kullanamazdım. Çünkü daha önce kullanmıştı ve o bir yabancıydı. Ve sonra düşündüm ki annemle birlikte yaşayabilirdim. Çünkü o benim ailemdendi ve nerede yaşadığını biliyordum. Çünkü adresi mektuptan hatırlayabiliyorum. 451 C Chapter Sokağı, Londra NW25NG. Tek sorun Londra'da yaşıyor olmasıydı ve ben daha önce hiç Londra'ya gitmemiştim. Bir tek Fransa'ya giderken Dover'a gitmiştim. Bir de Terry amcayı görmek için Sunderland'e ve kanser olan Ruth teyzeyi görmek için de Manchester'a girmiştim. Ama ben gittiğimde o daha kanser değildi. Ve onun sonundaki kanotasını tek başıma hiç gitmemiştim ve daha önce. Ve tek başıma bir yere gitme düşüncesi beni korkutuyordu. Sonra tekrar eve dönmeyi düşündüm ya da olduğum yerde kalmayı ve her gece bahçede saklanmayı ve en sonunda babamın beni bulmasını. Bu beni daha da korkuttu. Bunu düşündüğümde yine önceki gece olduğu gibi kusacağımı hissettim. Bu geleceğim güvenli hiçbir şey olmadığını fark ettim. Ve kafamda şöyle bir resim oluşturdum. Ve imkansız olan bütün olasılıkların üstünü çizmek geldi aklıma. Bir matematik sınavında bütün sorulara bakıp hangilerini yapıp hangilerini yapamayacağımı karar verip bütün yapamayacak olduklarının üstünü çizmek gibi. Bu son kararımdır ve bir daha fikrini değiştirmem mümkün değildir. Şöyle bir şey ortaya çıktı. Bu da annemle birlikte yaşamak için Londra'ya gitmek zorunda olduğum anlamına geliyordu. Ve bunu ancak trenle giderek yapabilirdim. Çünkü tren setim sayesinde trenlerle ilgili her şeyi biliyorum. Tarifeye nasıl bakılacağını, nasıl istasyona gidip bilet alınacağını ve trenin doğru zamanda kalkıp kalkmayacağını ve doğru perona girip gelmediğine bakmak için kalkış molasına bakılacağını. Sherlock Holmes ve Dr. Watson'ın Moskombi Vadisi'nin gizemi kitabındaki Ross'un peşindeyken örneğim için uğradıkları Swindon istasyonundan gidebilirdim. Sonra Bayan Charles'ın evinin yanında benim oturduğum küçük aralığın karşı tarafında duvara dayalı çok eski bir tavanın yuvarlak kapağını gördüm. Tava pasta kaplıydı. Ve bu bir gezegenin yüzeyi gibi görünüyordu. Çünkü pas ülkeler ve kıtalar ve adalar gibi şekillenmişti. Sonra asla bir astronot olamayacağımı düşündüm. Çünkü astronot olmak demek insanın evinden yüzlerce, binlerce mil uzakta olması demekti. Ve artık evim 100 mil uzaklıktaki Londra'daydı. Ve bu uzayda olsaydım evin olacak olan uzaklığımdan 1000 kat daha azdı. Ve bunu düşünmek canımı acıttı. Bir keresinde oyun parkının kenarından çimene düşüp birinin anlamış olduğu bir şişe parçasıyla dizim kesilip dedelim kalktığında Bay Davis'in gelip derinin altındaki eti dezenfektanlarla temizleyip mikropları ve pisliği çıkarttığı zaman canımın çok acıması ve ağlamam gibi. Ama bu sefer acı kafamın içindeydi. Ayrıca hiçbir zaman astronot olamayacağımı düşünmek beni üzdü. Ve sonra Sherlock Holmes gibi olmam, aklımı olağanüstü bir seviyede kullanıp bir listeye yönlendirmem gerektiğini ve acı kafamın içindeki acının canımı ne kadar yaktığını fark etmeyeceğimi düşündüm. Sonra eğer Londra'ya geleceksem paraya ihtiyacım olacağını düşündüm. Yemek için de yiyeceğe ihtiyacım olacaktı. Çünkü bu uzun bir yolculuktu ve nereden yemek bulacağımı bilmiyordum. Ve sonra ben Londra'ya gittiğimde Toby'ye bakacak birini bulmam gerektiğini düşündüm. Çünkü onu yanımda götüremezdim. Ve sonra bir plan formüle ettim. Bu kendimi daha iyi hissetmemi sağladı. Çünkü kafamda belli bir düzene girmiş bir şey ve bir yol vardı. Ve yapmam gereken tek şey direktifleri birbirine ardına uygulamaktı. Ayağa kalktım ve sokakta kimsenin olmadığından emin oldum. Ve Bayan Charles'ın evinin hemen yanındaki ev olan Bayan Alexander'ın evinin önüne gittim ve kapıyı çaldım. Ondan sonra Bayan Alexander kapıyı açıp "Christopher, aman tanrım sana ne oldu?" dedi. Ondan sonra ben "Benim için Toby'ye bakabilir misiniz?" dedim. Ondan sonra o "Toby kim?" dedi. Ondan sonra ben "Toby benim evcil farem." dedi. Sonra Bayan Alexander ah evet şimdi hatırladım. Bana anlatmıştın dedi. Sonra ben Toby'nin kafesini kaldırıp işte bu o dedim. Bay Alexander evini koridoruna doğru bir adım geri attı. Ondan sonra ben özel tabletler yiyor ve onları evcil hayvan mağazasından alabilirsiniz. Ama ayrıca bisküvi, havuç, ekmek ve tavuk kemiği de yer. Ama ona çikolata vermemişsiniz çünkü içinde metinantin olan kafein ve tiobromin var ve bunların yüksek miktarıyla fareler için zehirlidir. Ve her gün suyunu yenilemeniz gerek. Ayrıca başka birinin evinde kalmak onu rahatsız etmez çünkü o bir hayvan. Ve kafesinden çıkmış koşuna gider ama çıkarmasanız da önemli değil dedim. Bunun üzerine Bayan Alexander, neden Toby'ye bakacak birine ihtiyacın var Christopher dedi. Ondan sonra ben Londra'ya gidiyorum dedim. Ondan sonra o, ne kadar kalacaksın dedi. Ondan sonra ben üniversiteye gidene kadar dedim. Ondan sonra o, Toby'yi de yanında götüremiyor musun dedim. Ondan sonra ben Londra buradan çok uzak ve onu trenle götürmek istemiyorum çünkü kaybedebilirim dedim. Ondan sonra Bayan Alexander pekala dedi. Sen ve baban buradan taşınıyor musunuz? Ondan sonra ben hayır dedim. Ondan sonra peki o zaman sen niye Londra'ya gidiyorsun dedi. Ondan sonra ben annemle birlikte yaşayacağım dedim. Ondan sonra bana annenin öldüğünü söylemiştin diye hatırlıyorum dedim. Ondan sonra ben onun öldüğünü sanıyordum ama hayattaymış. Ve babam bana yalan söylemiş. Ve Archie Wellington'da o öldürmüş dedim. Ondan sonra Bayan Alexander aman tanrım dedi. Ondan sonra ben annemle birlikte yaşayacağım çünkü Wellington'ı babamı öldürmüş ve bana yalan söyledi ve evde onunla birlikte olmaktan korkuyorum dedim. Ondan sonra Bayan Alexander da annem burada mı dedi. Ondan sonra ben de hayır annem Londra'da dedim. Ondan sonra o öyleyse sen Londra'ya yalnız gideceksin öyle mi dedi. Ondan sonra ben evet dedim. Ondan sonra o bak Christopher içeri girip otursana bu konuyu konuşup yapılacak yeni şeyin ne olduğunu karar veririz dedim. Ondan sonra ben hayır içeri gelemem benim için Toby'ye bakacak mısınız dedim. Ondan sonra o bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum Christopher dedi. Ondan sonra ben hiçbir şey söylemedim. Ondan sonra o şu anda baban nerede Christopher dedi. Ondan sonra ben bilmiyorum dedim. Ondan sonra o belki de onu arayıp ulaşılabilecek miyiz diye bir baksak iyi olur. Eminim senin için endişeleniyordu. Eminim korkunç bir yanlış anlaşılma olmuştur dedi. Bu durumda ben arkama döndüm ve evimizin arka kapısına doğru koştum. Yoldan geçerken etrafıma bakmadım ve sarık bir kamyonet durmak zorunda kaldı ve lastikleri yolda tiz bir ses çıkardı. Ben evin yan tarafına koştum ve arka bahçe kapısından gidip kapının sürgüsünü arkamdan çektim. Mutfak kapısını açmaya çalıştım ama kilitliydi. Ve elime yerde duran bir tuğlayı alıp camı vurdum ve cam paramparça olup yere saçıldı. Sonra kolumu kırık camdan içeri sokup içeriden kapıyı açtım. Eve girdim ve Toby'yi mutfak masasının üstüne koydum. Sonra yukarı koştum ve okul çantamı alıp içine Toby için biraz yemek, matematik kitaplarından bazılarını, biraz temiz külot, fanilamaya temiz bir gömlek koydum. Sonra aşağıya inip buzdolabını açtım ve çantama bir kutu portakal suyu açılmamış bir şişe süt koydum. Ve iki mandalina daha fırında pişirilmiş iki fasulye konservesi aldım ve dolaptan bir paket pasta kreması aldım ve bunları çantama koydum çünkü onu İsviçre çakımın konserve açıcı kısmıyla açabilirdim. Sonra lavabonun yanındaki tezgaha baktım ve babamın cep telefonunu, cüzdanını ve adres defterini gördüm. Ve dörtlerin yemininde Dr. Watson'ın Bartholomew Sholto'nun evinin damında Andaman Adası'ndan gelen Tonga'nın küçük ayak izlerini gördüğünde hissettiği gibi giysilerimin altında derimi soğuduğunu hissettim ve başımdaki ağrı daha da kötüleşti. Çünkü babamın eve dönmüş olduğunu düşündüm. Ama sonra hafızamdaki resimleri tekrar birleştirdim ve babamın kamyonetinin evin önünde park edilmiş olmadığını gördüm. Demek ki cep telefonunu, cüzdanını ve adres defterini evden çıkarırken yanına almamıştım. Ondan sonra cüzdanını aldım ve banka kartını çıkardım. Böylece param olacaktı çünkü bankadan para alabilmek için makineye gizli bir şifre olan pin numarasını girmek gerekiyor ve babam bunu olması gerektiği gibi güvenli bir yere yazmamıştı. Bunun yerine bana söylemişti ve benim asla unutmayacağımı söylemişti. Ve numara 3558'di. Kartı cebime koydum. Sonra Toby'yi kafesinden çıkardım ve onu paltolarımın birinin cebine koydum. Çünkü kafes bütün bir yol boyunca taşınamayacak kadar ağırdı. Sonra mutfak kapısından tekrar bahçeye çıktım. Bahçe kapısından dışarı çıktım ve kimsenin izlemediğinden emin olmak için etrafıma bakındım. Sonra okula doğru yürümeye başladım. Çünkü bu bildiğim bir yoldu ve okula gittiğimde Siyopan'ın istasyonun nerede olduğunu sorabilirdim. Normalde yürüyerek gidiyor olsaydım çok daha fazla korkuyordum. Çünkü bunu daha önce hiç yapmamıştım. Ama iki farklı şey yüzünden korkuyorum. İlki alıştığım yerden uzaklaşıyor olmak, diğeri ise babamın yaşadığı yere yakın olmaktı. Ve bu iki şey birbirine ters orantılıydı. Ve bu yüzden evden ve babamdan daha da uzaklaştıkça toplam korku şu şekilde sabit kalıyordu. Okulda evden otobüsle okula evden otobüsle gitmek 19 dakika sürüyor. Ama ben aynı mesafeyi yürüyerek 47 dakikada gittim. Ve bu yüzden vardığım çok yorgunluğum ve istasyona gitmeden önce orada bir süre dinleyip biraz bisküvi yiyip portakal suyu içebilmeyi öneriyordum. Ama bunu yapamadım çünkü okula gittiğimde babamın kamyonetinin park yerinde olduğunu gördüm. Ve bunun onun kamyoneti olduğunu biliyorum. Çünkü üzerine aşağıdaki gibi bir çapraz İngiliz anahtar işareti ve Ed Ball'un ısı tahsisatı ve kazan tamir yazısı vardı. Ve kamyoneti gördüğümde yine kustum. Ama kısacağımı anladığım için üzerime kusmadım. Sadece duvara ve asfalta kustum. Ve fazla kusmak çıkmadı çünkü pek bir şey yememiştim. Ve kustumda yere yatıp inlemek istedim. Ama yere yatıp inlersem babam okuldan çıkıp beni görecek ve yakalayarak eve götürecekti. Bu yüzden Siopa'nın biri bana vurduğunda yapmam gerektiğini söylediği gibi bir sürü derin nefes aldım ve 50'ye kadar saydım. Ve sayıları konsantre oldum ve onları söylerken küplerini aldım. Ve bu mide bulantımı hafifletti. Ondan sonra ağzımdaki kusmuğu temizledim ve tren istasyonuna kendi kendime gitmenin bir yolunu bulmaya karar verdim. Ve bunu birine sorarak yapacaktım ve bu bir kadın olacaktı. Çünkü okulda yabancı tehlikesinden bahsetmişlerdi. Eğer yabancı bir adam gelip seninle konuşursa ve korkarsan hemen bir kadın bulmalısın. Çünkü kadınlar daima güvenlidir. Ondan sonra İsviçre çakımı çıkarıp keskin ağzını açtım ve onu Tobi'nin olmadığı cebimin içine sımsıkı tuttum. Böylece biri beni zorla yakalarsa çakım onu saplayabilirdim. Sonra sokağın karşı tarafında pusette elinde oyuncak bir fil bilen çocuğuyla rüyan bir kadın gördüm ve onu sormaya karar verdim. Ve bu sefer bir arabanın altında kalmamak için önce soluma sonra sağıma ve tekrar soluma baktım. Ondan sonra karşıya geçtim. Ondan sonra kadına nereden bir harita satın alabilirim dedim. Ondan sonra o efendim dedi. Ondan sonra ben nereden bir harita satın alabilirim dedim. Ve çakıyı tutan elimi titrediğini hissettim ama ben titretmiyordum. Ondan sonra o Patrick indir onu. O pis. Nerenin haritası dedi. Ondan sonra ben buranın haritası dedim. Ondan sonra o bilmiyorum dedi ve sonra nereye gitmek istiyorsun dedi. Ondan sonra ben tren istasyonuna dedim. Ondan sonra o kahkaha attı ve tren istasyonuna gitmek için haritaya ihtiyacın yok dedi. Ondan sonra ben var çünkü tren istasyonunun nerede olduğunu bilmiyorum dedim. Ondan sonra o buradan görebilirsin dedi. Ondan sonra ben hayır göremem ve ayrıca nerede bir bankamatik olduğunu da bilmek istiyorum dedim. Ondan sonra eli işaret etti ve orada şu bina üstünde bankamatik yazan yerde orada diğer tarafta da İngiliz tren yolları işareti var. İstasyonun ortasında. Patrick sana bunu bir değil bin kere söyledim. Yerden bir şeyler alıp ağzına koyma dedi. Baktım ve üzerinde bir yazı olan bir bina gördüm ama o kadar uzakta ki yazıyı okumak çok zordu ve ben şu üzerinde şekli olan yatay pencereli binayı mı kastediyorsunuz dedim. Ondan sonra o evet o dedi. Ondan sonra ben o binaya nasıl gideceğim dedim. Ondan sonra o Garden Manet dedi. Sonra o otobüsü takip et dedi ve geçen otobüsü işaret etti. Ondan sonra ben koşmaya başladım. Ama otobüsler çok hızlı gider ve Toby'yi cebimden düşürmemem gerekiyordu. Ama otobüsün peşinden uzun bir süre koşmayı başardım ve o başka bir sokağa sapıp ben onu artık göremedim de 6 sokak geçmiştim. Ondan sonra koşmayı kestim çünkü çok hızlı nefes alıyordum ve bacaklarım acıyordu. Ve bir sürü dükkanın olduğu bir sokaktaydım. Ve annemle birlikte alışverişe çıktığımda bu sokağa geldiğimi hatırladım. Ve sokakta alışveriş yapan bir sürü insan vardı. Ama onların bana değmelerini istemiyordum ve yolun kenarından yürüyorum. Ve bütün o insanların bana yakın olmalarından ve o gürültüden hoşlanmıyordum. Çünkü bu kafamın içinde bir sürü bilginin dolmasına ve düşünmemin zorlaşmasına neden oluyordu. Kafamın içinde biri bağlıyormuş gibiydi. Ellerimi kulaklarıma koydum ve yavaşça indirdim. Ondan sonra o kadının gösterdiği simge işaretini hala görebildiğimi fark ettim ve ona doğru yürümeye başladım. Ondan sonra birden simge işaretini görememeye başladım. Ve nerede olduğunu da unutmuştum ve bu korkutucuydu çünkü kaybolmuştum ve ben normalde hiçbir şeyi unutmam. Normalde bir harita yapıp bu haritayı takip ederdim ve bu haritanın üzerinde nerede olduğumu gösteren bir çarpı işareti olurdu. Ama kafamda karışıklık yaratan bir sürü şey vardı ve bütün bunlar beni şaşırtmıştı. Ve havuç, soğan ve brokolilerin yeşil plastik örtülerle kapalı kaplı kasaların içinde olduğu benim manavın yeşil ve beyaz brandasının altında durdum ve bir plan yaptım. Tren istasyonunun yakında bir yerde olduğunu biliyordum. Ve bir şey yakındaysa bir spiral çizerek onu bulabilirsin Yani saat yönünde yürüyüp ona bir önüne bir yol geldiğinde hep sağa dönersen ve karşından daha önce geçmiş olduğun bir yola çıktığında sola dönersen ve bu şekildeki gibi devam edersen. Tıpkı şu diyagramda olduğu gibi. Ama bu diyagram da hipotetik bir diyagram ve Simondon'un bir haritası da değil. Ve tren istasyonunu bu şekilde buldum. Yürürken kafamda şehir merkezinin bir haritasını yaptım ve tamamen kuralları uygulamaya konsantre oldum ve bu şekilde etrafımdaki bütün insanları ve gürültüyü görmezden, duymazdan gelmeyi başardım. Ve sonra tren istasyonuna girdim. Ben her şeyi birden görürüm. Bu yüzden yeni yerleri sevmem. Ev, okul, otobüs, dükkan ya da sokak gibi bildiğim bir yerdeysem orada bulunan hemen her şeyi daha önce görmüş oluyorum ve yapmam gereken tek şey yeri değişen şeylere bakmak oluyor. Örneğin bir hafta okulda Shakespeare'in Globe Tiyatrosu posteri sınıfta asılı olduğu yerden düşmüştü. Bunun eskisine göre daha sıra asılmış olması ve duvarda posterin sol tarafında 3 tane yuvarlak müşteri izinin olmasından anlamıştım. Ve ertesi gün 35 numaralı evin önündeki 437. sokak lambasının üstüne birisi Crow Up Taka çizmişti. Ama çoğu insan tembeldir. Asla her şeye bakmazlar. Göz atmak denen ve bir şeyi geçmek ve aynı yönde devam etmekle aynı anlamı taşıyan şeyi yaparlar. Bir binar topunun başka bir binar topuna teğet geçmesi gibi. Ve kafalarındaki bilgiler gerçekten çok basittir. Örneğin eğer kırlık bir alandalarsa kafalarında sadece şunlar olur. 1. Çimle kaplı bir yerde duruyorum. 2. Tarlalarda inekler var. 3. Birkaç tane bulut var. Güneşli bir gün. 4. Çimlerin üstünde çiçekler var. 5. Uzakta bir köy var. 6. Tarlanın kenarında bir çit var ve bir kapısı var. Ve sonra hiçbir şeyi fark etmemeye başlarlar çünkü "Ah burası çok güzel." Ya da "Acaba evde ocağı açık mı bıraktım?" Ya da "Acaba Jolie çocuğun doğmuş mudur?" gibi başka şeyler düşünüyor olurlar. Ama eğer ben kırlık alandaysam her şeyi fark ederim. Örneğin 15 Temmuz 1994 Perşembe günü kırlık bir alanda durduğumu hatırlıyorum. Çünkü annem, babam ve ben Fransa'ya giden feribota binmek üzere Dover'a gidiyorduk ve babamın manzaralı yoldan gitmek dediği şeyi yapıyorduk. Yani dar yollardan geçip öğle yemeği için bahçeli kafelerde duruyorduk. Çişimi yapmam için durmamız gerekti ve içinde inekler olan bir tarlaya gitmek zorunda kaldım. Ve çişimi yaptıktan sonra durdum ve tarlaya baktım ve şunları fark ettim. Tarlada 19 tane inek var. 15 tane siyah beyaz, 4 tanesi kahverengi beyaz. Uzakta görünen uzun bir tane ev ve bir kilisesi olan bir köy var ve kilisenin sivri ucu olmayan bir kulesi var. Tarlada orta çağda herkesin tarlasının öküzü sabanlar çektiği dönemden kalma sırtlar var. Çalılıkların arasında eski bir plastik asta torbası, içine salyangoz girmiş sıkıştırılmış bir kola kutusu ve turuncu uzun bir ip var. Tarlanın kuzeydoğusu en yüksek, kuzeybatısı ise en alçak yeri. Yanımda bir pusula vardı çünkü tatile gidiyorduk ve Fransa'ya gittiğimizde Swindon'un nerede olduğunu bilmek istiyordum. Ve tarlanın bu iki köşenin ortasına doğru, yukarıdan aşağıya doğru inen hafif kıvrımları var. Bu yüzden kuzeybatı ve güneydoğu köşeleri normal tarla eğer dümdüz bir alan olsaydı alçaklarından daha alçakta. 3 cins çim ve 2 farklı renkli çiçek görebiliyorum. İnekler çoğunlukla yukarı duruyor. Ve fark ettiğim şeyler listesinde 31 şey daha vardı ama Siopan hepsini yazmak zorunda olmadığımı söyledi. Ve bu da yeni bir yerde olmanın benim için çok yorucu bir şey olduğu anlamına geliyor. Çünkü bütün bu şeyleri görüyorum ve daha sonra biri bana tarladaki ineklerin nasıl olduğunu sorarsa hangisi diye sorabilirim. Ve evde onların bir resim çizip ineklerden birinin üzerine şöyle şekiller olduğunu söyleyebilirim. Ve 13. bölümde espri yapamam diyerek yalan söylediğimi fark ettim. Çünkü anladım ve sizlere de anlatabileceğim 3 espri biliyorum ve bir tanesi ineklerle ilgili ve Siopan'a geri dönüp 13. bölümde yazdıklarımı değiştirmem gerekmediğini çünkü bunun bir yalan değil sadece bir açıklama olduğunu söyledi. Ve işte espri. Trende 3 tane adam var. Bir tanesi ekonomist, bir tanesi mantıkçı ve bir tanesi de matematikçi. Ve İskoçya sınırından yeni geçmişler. Ayrım sonu. Sayfa 189.